Ayrım 31. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 268. Doğru dürüst araştırıp soruşturmadan yola çıktığı için kendini hırpalaya hırpalaya deniz kıyısında yürümeye başladı. O sırada ruh sağlığı hastanesinin planındaki tuhaflık dikkatini çekti. Hastanenin denize bakan cephesinde tek bir pencere yoktu, bir anlam veremedi. Ada çocuğu olan Temuçin Bey, denizli bir şehirde doğup büyümüş kişilerin denizden uzak kaldıklarında depresyona girdiklerini bizzat kendinde gözlemlemişti. Erzurum'da ihtisasa başladığında, şehir öyle ağır bir kış geçiriyordu ki, burnunda tüten şeyin deniz olduğunun farkına varacak fırsatı olmamıştı. Nihayet yaz geldi, Temuçin Bey deniz deniz diye inler oldu. Sıcak bir gün üç arkadaş çifte minarenin arkasında bulunan ünlü ama salaş bir kebapçıda çağ kebabı yiyecekler, ardından şehre dışarıdan gelen talebe kızlarla takılacaklardı. Temuçin Bey'in Renault 12'sine bindiler, yola çıktılar. Erzurum tren istasyonunu yukarıdan gören yolun başına geldikleri sırada Temuçin Bey birden deniz diye bağırdı. Birkaç saniye boyunca istasyonun arkasında uzanan basbayağı sarı buğday tarlasını masmavi deniz zannetmişti. Gördüğünün tarla olduğunun farkındaydı ama yine de zihninin deniz düşüncesiyle dolu tarafı onu deniz diye bağırtmıştı. Girne sahillerinde güneş batarken denizin aldığı rengin tam da böyle bir sarı olduğunu söylemesi, biri Karadenizli, öteki Akdenizli iki arkadaşının bu yanılgıyı, lapsusu, dil sürçmesini, artık her neyse onu neşeyle dillerine dolamalarına engel olamadı. Bir iş anının bodrumunda bulunan gizli bir diskoda, teypten yükselen müzik altında, üniversite öğrencisi dört kıza Temuçin Birol'un bu halini tekrar tekrar anlatıp gülüştüler. Penceresiz bir bodrumda olduğu için sigara dumanından göz gözü görmeyen bu havasız diskonun müşterileri, her ihtimale karşı kamufle edilmiş cam bardaklarda verilen buz gibi biralarını içerler, Akdenizli ile Karadenizli kızlarla sakil hareketlerle dans ederlerken Temuçin Birol'un anksiyetesi arttı. Kapalı yerde kalma korkusuna kapılmıştı, terliyordu. Arkadaşlarının muhabbeti iyice koyulaştırdığı kızlardan biri sürekli kendisine kesik attığı halde orada daha fazla duramadı, dışarı çıktı. Midesi bulanmış, ter içinde kalmıştı. Şehirdeki yabancıların volta atılacak başka yer olmadığı için Mecburiyet Caddesi adını taktığı Cumhuriyet Caddesi'ne çıktığında Erzurum'un gelişmeye çok açık tıp fakültesinde kısa sürede elde edeceği parlak bir kariyer kendisini beklediği halde, ihtisasının bittiği gün derhal yanına eşyalarını bile almadan bu denizsiz şehri terk etmeye kesinlikle karar vermişti. Panik ataktan mustarip, çetin kansız, köprünün üstünde yaşadığı mide bulantısını ve anksiyete halini soluğu kesilerek anlatırken, Temuçin Bey de o denizsiz şehirdeki gizli diskoda çektiği, hastasının anlattığına benzer azabı düşünüyordu. Birden bir süredir sesi sedası çıkmadığı için endişelendiği muhabbet kuşu Boncuk, "Ben Temuçin Birol, buyurun," diyerek doktorun telefon hitabını taklit etti. Kuşunun ansızın eski canlılığına kavuşmasına çok sevinen doktor gizli diskoyu unuttu. Zihninde çağrışım çağrışımı kovaladı, önce diğer kuşlarını, sonra Vamık Hoca'nın kuş teorisini, derken hocanın yeni çıkan kitabı Atlarla Yaşayan Kadını hala almamış olduğunu hatırladı. Hoca acaba bir imza günü yapar mı diye düşünürken, zihni Namık Volkan'ın konferansına, oradan tek bir penceresi olmadığı için bembeyaz köpüklü, o harikulade denizi göremeyen salona atladı. O sırada kendi derdiyle meşgul olan Çetin Kansız, doktorunun insanın eline bir balyoz alıp duvarları yıkası geliyordu diye mırıldandığını fark etmedi. Temuçin Birol çok haklıydı aslında. konuk konuşmacı Ülkü Birinci'nin kadın göğüs ve bacak resimleriyle süslediği makalesini yansıttığı beyaz perdenin kapladığı duvar yıkılacak olsa, ruha dokunan derin laciverdiyle müthiş bir açık deniz görülecekti. Bunun tek farkına varan Temuçin Bey değildi elbette. Oldum olası herkesin dikkatini çekiyordu yapının denize külliyen sırtını dönmüş olması. Hatta şizofren Barış Bakış bir ara buna takmıştı. Kaldığı koğuşu yakmadan önce hastaların tavla veya kağıt oynadığı, bazılarının bir aşağı bir yukarı yürüyerek kendi kendine konuştuğu salonda pencerenin önüne oturmuş, "Tam sırtımda deniz var, tam sırtımda deniz var," diye mırıldanırken, annesiyle az önce telefonda konuşan başhekim Demir Demir salona gelmiş, asayiş Berkemal mi diye bakınırken Barış'la göz göze gelince yanına oturup 3-5 kelime konuşmak zorunda kalmıştı. Başhekimin amacı Barış'la sohbet etmek değildi. İkide bir yoluna çıkıp "Ne zaman gideceğim buradan?" diye soran çocuğa, "Vallahi evladım, annen ağzımdan girdi, burnumdan çıktı, gene beni kandırdı, daha epeyce buradasın," diyecek hali yoktu. Bu nedenle olabildiğince Barış'ı görmezden gelir, çocuğun ısrarlı sorularına muhatap olursa, "Alim Bey'e sor, o bilir," diyerek başından savardı. Hastaların sosyalleşmeleri, birbirleriyle iletişim kurmaları için çaba gösterilen bu salona gelmesinin nedeni, kitap yazma sevdasına kapılıp personeli kendi hallerine bırakmasının yarattığı otorite boşluğunun doğal sonucu olarak burada yaşanan bir hadiseydi. Şehrin ikinci sınıf firmalarının destekleriyle halısından çay bardağına, perdesinden sürahisine varıncaya kadar ama en ucuz malzemeyle döşenmiş bir evin oturma odası havasını vermek için ciddi bir gayret sarf edildiği halde başarılı olunamamış bu salona pek uğramazdı eskiden. Hatta bürokratik işlerden başını kaldırıp hastaların yüzünü gördüğü bile yoktu pek. Ama çalıştığı çimento fabrikasının yemekhanesinde sudan bir sebeple 5. kez olay çıkarıp metal yemek tepsisini yine birilerinin kafasına geçirince hastaneye getirilen, rahatsızlığına tam teşhis konulamamışsa da şizoafektif bozukluktan mustarip olduğu sanılan 41 yaşındaki hasta İsmail Çeliktaş, birdenbire Ofli Durali denilen hasta bakıcı Durali Yılmaz'ın kafasına tavlayla vurup adamı hastanelik edince personeli sıkı tutması gerektiği kafasına dank etmişti. Allah'tan Ofli Durali ölmedi o gün, ölebilirdi de. Başhekim olaydan sonra ortalığı boş bırakmanın, görevlilerin yan gelip yatmalarına göz yummanın başına ciddi işler açabileceğini anladı. Gün boyunca odasında oturup yazacağı kitap için hazırlık yapmak yerine herkes görevinin başında mı diye çalışanları sık sık kolaçan etmeyi adet edindi. Hasta bakıcı Ofli Durali yoğun bakımdan çıktıktan sonra İsmail Çeliktaş'ın tavlayı durduk yerde kafasına geçirdiğini iddia etse de kabahatliydi aslında. Görevi hastalara nezaret etmek, oyun oynuyormuş gibi yaparak oyalamak olduğu halde onlarla tavla oynarken kendini mahalle kahvesinde zannetmek gibi kötü bir huyu vardı. Oyunu fazla ciddiye alıyor, kazanmak için canını dişine takması, pul çalması, zar tutması yetmezmiş gibi her attığı çiftli kombinasyonda "Hep yek, alırım aklını üzümlü kek, dubara, dubarma" gibi bayağı sözler söyleyip kazandığı oyundan sonra tavlayı hastanın koltuğunun altına sıkıştırmakta ısrar ediyor, bundan da müthiş zevk alıyordu. Ama bu zevki pahalıya ödedi. İsmail Çeliktaş'ın kafasına geçirdiği tavlanın sivri ucu beynini deliyordu neredeyse. Benzer hastalarda görüldüğünün aksine, hastaneye yatırıldığından beri her sabah düzenli dişlerini fırçalayıp saçlarını tarayarak ziyaretçi bekleyen ama ne annesiyle kız kardeşlerinin ne de karısıyla en büyüğü askerden yeni dönen işsiz güçsüz serseri oğullarının ziyaretine geldiği İsmail Çeliktaş, akıl hastası olduğu için değil, düpedüz oyun sırasında sinirlerini bozduğu için tavlayı hasta bakıcının kafasına geçirmişti. Durali'ye öyle illet olmuştu ki, akıl sağlığı yerinde bir adam olsa da mahalle kahvesinde oynuyor olsalar yine aynı şeyi yapardı. İsmail'e gayipten gelen sesler, sık sık annesinin, karısının ya da oğullarının ziyaretine geldiklerini, bir tepside patatesli börek getirdiklerini söylüyor, tam pijamalarını giymiş yatağa yatacakken geldiler diye birden fırlıyor, koştura koştura kapıya gidiyordu. Görevliler gelen giden olmadığını anlatamıyorlardı bir türlü. "Verin böreğimi ulan!" diye bağırarak bütün koğuşu ayağa kaldıran adama sussun diye ekmek arası peynir veriyorlar, güç bela yatağına yatırıyorlardı. İsmail karnı doyunca susuyor, ilaçlarının da etkisiyle mışıl mışıl uyuyor ama ertesi gün bekçiler böreğimi çaldı diye şikayet dilekçesi yazıyor, doktorların peşinde dolaşıp canlarından bezdiriyordu. Oysa İsmail'in ziyaretine gelen, hatta telefonla arayıp soran bile yoktu, evinde başka bir kavga vardı çünkü. İsmail'in ne durumda olduğunu hiç de merak etmeyen karısı Beyaz'la anası Hatun para için birbirlerini yiyorlardı. Çalıştığı fabrika hastalık raporu onaylanan İsmail Çeliktaş'ın maaşını bankaya yatırmıştı. Annesi Hatun Çeliktaş sanki daha iyisini bulacaklarmış gibi tek tük çıkan orta halli kısmetleri beğenmeyip evde kalan, enine boyuna iki kızını yanına alıp oğlunun evine gelmiş, gelininden oğlunun maaşının yarısını istemişti. Gerekçesi de hazırdı. Gelininin de bildiği gibi ellerinde avuçlarında bir şey yoktu. Anasına, kız kardeşlerine İsmail bakıyordu. Oğlu hastaneye yattığından beri sefil perişan olmuşlardı. Şimdi de gelini Beyaz oğlunun yaptığını yapmalı, fabrikanın bankaya yatırdığı maaşın yarısını avucuna saymalıydı. Gelin buna mecburdu, başka yolu yoktu. Kaynananın sözlerinde doğruluk payı yok denecek kadar azdı. Evet, İsmail anasına bir miktar para veriyor, daha doğrusu yakasını kurtarabilmek için vermeye mecbur kalıyordu. Hatun her ay başı fabrika kapısında bekler, ne yapar yapar kendisiyle yüz yüze gelmemek için 40 takla atan oğlunun karşısına çıkıp para isterdi. Anasının inkar etmesine rağmen babasından kalan tarla, tapan gelirini sezdirmeden iç ettiğini, yarıcının ödediği mısır ve fasulye parasından bir kuruş bile koklatmadığını gayet iyi bilen İsmail, para vermemek için küfür kıyamet kavga eder, sonunda millete rezil olmamak için maaşının dörtte birini verip başından savardı. Ana oğul arasında uzun süredir sevgi ilişkisi değil para ilişkisi vardı. O kadar ki kadın kendisine ve kız kardeşlerine aslanlar gibi baktığını iddia ettiği oğlunu ilk yatırıldığı sırada bir kez görmeye gelmiş, gelirken sadece iki paket Anadolu sigarasıyla yarım tepsi patatesli börek getirmiş, bir daha da ne aramış ne sormuştu. İsmail hastaneye yattığından beri ana oğul arasındaki ilişki bundan ibaretti. Kaynana dik dik konuşurken iki görümce bütün heybetleriyle analarının iki yanında dikiliyorlar, geline bir tür gözdağı veriyorlardı. Ama Beyaz heybette görümcelerinden hiç de aşağı kalmıyordu. Ellerini beline dayadı, vıdı vıdı söylenen kaynanasının karşısına dikildi. Maaşın yarısını ona verirse evcek ne yiyip içeceklerini sordu. Kaynana sanki öz torunundan değil herhangi birinden söz eder gibi, "Sana da oğlum baksın," diye diklendi. Bununla da kalmadı, evlat diye yetiştirdiği serseri hakkında atıp tuttu, kızları tasdik ettiler. Kaynanasıyla senelerden beri yıldızı barışmayan, yaşını başını almış, kaynana olma çağına gelmiş gelin, "Ya sabır," deyip mutfağa gitmeye kalktı. Büyük görümce yolunu kesti. Onun öyle maaşın yarısıyla filan yetinmeye niyeti yoktu. "Abimin bankamatik kartını bize vereceksin," diye tutturdu. İsmail Çeliktaş'ın karısıyla annesi ve kız kardeşleri arasında ağız dalaşıyla başlayan kavga büyüdü. Gelin kaynananın yüzünü tırmaladı, kaynana gelini ısırdı, görümceler gelinin kafasına sopayla vurdular, Beyaz'ın başı yarıldı, başından akıp gözüne dolan, üstünü başını kıpkırmızı kesen kana aldırmayıp kaynanasının üstüne yürüdü. Adam akıllı birbirlerine girdiler. Ortalık karıştı, komşular polis çağırdı filan, sonuçta karakolluk oldular. Ne cenazeme gel, ne cenazene geleyim diye çığlık çığlığa bağırışarak birbirlerine rest çektiler. Olmayan bir para için saç saça baş başa kavga ettiklerini bilmiyorlardı. Bankamatik kartını İsmail'in pantolonunun cebinde bulan büyük oğul Rambo Fatih, babasının ev telefonunun ilk 4 hanesinden oluşan ATM şifresini ikinci denemesinde şıp diye tahmin etmiş, maaşı çektiği gibi yemişti bile. Fatih'e kendinden başka Rambo diyen yoktu. İlk günler bir iki diyen olmuştu ama sonra Rambo'luğuyla sadece dalga geçtiler. Askerliğini komando olarak Şırnak'ta yapan Fatih'in adı, terhisine 4 gün kala terör yaralıları arasında geçmişti. Rambo lakabının kaynağı buydu. Ama işin iç yüzü öyle değildi. Kışlanın mutfağında sakin sakin ıspanak ayıkladığı sırada bir başka birlik dağda çatışmaya girmiş. Çorum Dodurgalı Fatih Çeliktaş yaralandığı halde İsmail Çeliktaş'ın oğlu Ordu Aybastı'da nüfusa kayıtlı Fatih Çeliktaş yaralandı sanılmıştı. Hata çabucak düzeltildi ama ailesine ulaşan bu düzelti mahalle halkına ulaşmadan Fatih terhis oldu geldi. Bu yanlışlıktan haberi olmayan Fatih mahallede kahraman gibi karşılanınca çok şaşırdı. Daha ne oluyor demeye kalmadan evladı vatan uğruna gazi olmuş ana gururunu birkaç günlüğüne tadan ve bu yüceltici konumdan vazgeçmek istemeyen beyaz durumu kulağına fısıldayıverince Fatih askerden önce bir türlü elde edemediği itibar fırsatının ayağına geldiğini anladı. Hiç bozuntuya vermediği gibi üstüne bir de kasılma hali geldi. Rambo unvanını mahalle gençlerinin okey oynadıkları bir kahvede, Dodurgalı yerine kendi adının geçtiği çatışma macerasını tümüyle uydurduğu günü almış, daha doğrusu kendine bizzat kendisi vermişti. Çatışmayı anlatırken kendinden sürekli Rambo Fatih diye söz ediyordu. Babasının ATM şifresini tahmin etmeyi başarsa da aptaldan halliceydi. Rambo 2 filminden hayal meyal hatırladığı sahnelerle süslediği hikayeyi anlatmaya çalışırken, Şırnak'ın Kıraç dağlarında sık yapraklı dallarının arasından PKK'lıları gözetlediği vahşi ormanın ne aradığı sorusuna cevap veremedi. Fatih'in gazi olduğu hikayesini ilk birkaç gün yutan arkadaşları durumdan şiddetle kuşkulandılar. Terhis olup gelen diğer gençlerden biri, "Ne gazisi? Dallama mutfakta geçirdi bütün askerliğini," deyince durum ortaya çıktıysa da, askerden yeni dönmüş, babası akıl hastanesinde yatan çocuğu yüzleyip de üzmek istemediler. Ama bir hafta sonra hala aynı hikayeyi anlatıp göğsünden vurulduğunu iddia eden Fatih'e yara izini göster diye tutturdular. Fatih olmayan yara izini gösteremeyince zaten yürürlüğe girmemiş olan Rambo unvanı geri alındı. Birkaç gün hüküm süren itibarı kaybetmekten öte bir de gençlerin alay konusu olan Fatih, babasının cebinde bulduğu kartın şifresini ilk denemede çözmüş, paranın tümünü çekmiş, kendisine bir Rambo unvanını çok gören arkadaşlarını, belki su gibi para harcadığını görünce itibarını iade ederler diye içmeye götürmüş, bir aylık maaşı bir gecede yemişti. Dolayısıyla ortada para yoktu, zavallı İsmail Çeliktaş'ı görmeye de kimse gelmiyordu. Kafası delinen hasta bakıcı Ofli Durali, iyileşip görevine başladı. Ama içinde bir hastane korkusu belirmiş, o zamana kadar elini kolunu sallaya sallaya dolaştığı, hastaları itip kalkmaktan, sataşmaktan, alay etmekten çekinmediği hastanenin artık çok tehlikeli bir yer olduğunu düşünmeye başlamıştı. Çalışmaya da mecburdu öte yandan, başka ekmek kapısı yoktu. Psikolog Gülnazmiye Görgün'e bu korkularından bahsetti, yardımcı olmasını istedi. Kızın yumuşak yüzünden, halim selim duruşundan etkileniyordu. Ama fena halde aşık psikoloğun kafasında tek bir düşünce, sevgilisi Barış Bakış'ı zorla tutulduğu bu cehennemden kurtarmak vardı. Durali'yi dinledi dinlemesine de cevap olarak boş gözlerle baktı. Doktor Alim Kahkeci de sıkıntısını ciddiye almıyordu. ara sıra akıl vermekle yetinip, kurallara uyduğu sürece korkacak bir şey olmadığını söylüyordu. Ama Durali ikide bir arkasına bakar, ortada fol yok yumurta yokken birden korkuyla sırtını duvara dayar oldu. Müstahdemi olduğu hastanenin hastası olması yakın gibi görünüyordu. 31. ayrımın sonu, sayfa 275.